Ayrım 29, sayfa 333. İnferiz, Mahfi Eğilmez. Odaya giren kimdi? Murat raporunu verdikten sonraki günlerde sabahları işe gidip öğleden sonraları eve döner olmuştu. Yeni bir görev vermemişlerdi, arayan soran da olmamıştı. Belki de raporu sümen altı etmişlerdir diye düşünüyordu. Boş kalmaktan sıkılmıştı. Rüyayla dertleşmek iyi gelirdi ama o da Londra'daydı. Sonunda bir süredir kafasını kurcalayan bir meseleyi araştırmaya karar verdi. Odasına gizlice giren kimdi? Bu işi planlayanın Emre olduğunu ve bir şekilde arama işini sekreter Gülten ve nişanlısına yaptırdığını tahmin ediyordu. Ama bu konuda emin olmadan rahat edemeyecekti. Gömleğini giydi, kravatını taktı ve işe gitmek üzere arabasına binip yola koyuldu. Arabasını her zamanki otoparka bırakıp ofis binasına geçti. Gülten Hanım'a olayı itiraf ettirmek istiyordu ama elinde kesin kanıt olmadan bunu nasıl yapacağını henüz bilmiyordu. Odasına çıkmadan önce Gülten Hanım'a uğradı. Havada tanıdık bir koku vardı. Murat kadının gözlerinin içine bakarak sordu. ''Bugün nişanlınız buraya geldi mi?'' ''Evet, az önce buradaydı. Siz gelmeden 10 dakika önce ayrıldı. Neden sordunuz?'' Murat bu soruyu yanıtlamak yerine başka bir soru sordu. ''Gülten Hanım, nişanlınız geçen gün benim odamda ne aradı?'' Gülten Hanım hiç beklemediği bu soruyla şoke olmuştu. Kendisini toparlamaya çalıştı ama tam olarak başaramadı. ''Ne demek istiyorsunuz?'' diye kekeledi. ''Hatırlarsanız sizinle bir anahtar meselesini konuşmuştuk.'' ''Evet, hatırlıyorum. İşte o gün nişanlınız benim odama girip bilgisayardan dosyalarımın kopyasını almış.'' Gülten Hanım itiraz etmeye çalıştı. ''Nereden çıkarıyorsunuz bunu?'' ''Çok basit, odaya girdiğimde bazı eşyalarım bıraktığım yerde değildi, bazılarının yerleri değişmişti. Ayrıca odada bir erkek tıraş kolonyası kokusu vardı.'' Murat kısa bir süre durduktan sonra devam etti. ''Bugün nişanlınızın buraya geldiğini söylediniz, aynı koku burada da var.'' Gülten Hanım ne diyeceğini bilemez haldeydi, renkten renge giriyordu Murat. ''Neler olup bittiğini bana anlatacak mısınız? Yoksa odama nişanlınızı benim iznim olmadan soktuğunuz için hakkınızda soruşturma mı açayım?'' Gülten Hanım birdenbire ağlamaya başladı. Murat masadaki kutudan bir kağıt mendil alıp uzattı. Kadın gözlerini kuruladıktan sonra kekeleyerek konuştu. ''Murat Bey, her şeyi anlatacağım ama size yalvarıyorum. Bu anlatacaklarımı benden duyduğunuzu lütfen kimseye söylemeyin. Bunları benim anlattığım duyulursa işten atılırım.''
''Anlatın.''
Gülten Hanım bir süre sessiz kaldıktan sonra anlatmaya başladı. ''Nişanlım Mithat'ın konuyla hiçbir ilgisi yoktu. Olaydan iki gün önce Bakan Bey'in özel kalem müdürü Nihat Bey beni aradı ve sizin dışarı çıktığınız bir sırada odanıza girip bilgisayarınızdaki dosyaları bir flash diske kaydetmemi ve masadaki belgelerin fotoğrafını çekmemi istedi. Bunun bakanın talimatı olduğunu ve bu talimattan kesinlikle kimsenin haberinin olmaması gerektiğini söyledi. Benim burada işe alınmamı Nihat Bey sağlamıştı. Korktum Murat Bey, sonuçta beni buraya yerleştiren kişi buradan atılmamı da sağlayabilirdi. Yakında evleneceğiz, benim bu işe çok ihtiyacım var, mecburen kabul ettim.''
''Yani başkanlığa filan da sormadınız.''
''Soramadım Murat Bey, kimseye haber verme demişti bana.''
Bir süre içini çektikten sonra anlatmaya devam etti.
''Benim masamdan ayrılmam dikkat çekeceği için bunu nişanlımdan rica ettim. Zaten bilgisayar işlerini benden çok daha iyi biliyordu. Onun iş yeri 200 metre ötemizde. Siz yemeğe çıkacağınızı bana söyleyince ona telefon edip haber verdim. Hemen geldi ve benden anahtarı alarak odanıza girdi. Odanızın kapısını kilitlediğiniz için bilgisayarınızı kapatmayacağınızı ve şifresini bilmeye gerek kalmadan oradaki dosyaları kopyalamanın mümkün olacağını tahmin etmiştik.''
''Doğru tahmin etmişsiniz.''
''Karşı kafede oturduğunuzu ve bir şeyler yiyip içtiğinizi pencereden görüyordum. Arkasından pipo da yaktığınızı görünce rahatladım. En az yarım saat sürerdi çünkü pipo içmeniz. Gerçekten de öyle oldu.
Sonra siz kalktınız, binaya doğru gelmeye başlayınca ben telefonla Mithat'ı aradım. Odadan çıkmasını ve sizinle karşılaşmaması için alt kattaki tuvalette bir süre beklemesini söyledim.
Murat anlatılanları şaşkınlıkla dinliyordu. Doğrusu bu işi iyi planlamış olduğunuzu itiraf etmeliyim. Sonra ne oldu?
Mithat çektiği fotoğrafları benim telefonuma yolladı ve bilgisayarınızdaki kayıtları kopyaladı. Flash diski de bana verdi. Fotoğrafları Nihat Bey'e telefonumdan yolladım. Flash diski ona vermek için de gelen telefonları Dilek Hanım'a yönlendirerek masamdan bir süreliğine ayrıldım.
Gülten sustu. Murat'ın yüzüne bakamıyordu. Bir süre sessiz kaldı. Sonra konuştu.
Murat Bey, ne olur affedin beni. Emir büyük yerdendi.
Murat kalktı. Hiçbir şey söylemeden asansöre gitti ve üst kata çıktı. Kilitli kapıyı açıp odasına girdi ve köşedeki koltuğa oturdu. Odasına girilme olayını Emre'nin ayarladığını düşünmüş ama yanılmıştı. Maliye Bakanı da işe dahilse bu yolsuzluk tahmin ettiğinden de daha fazla kişiye bulaşmıştı. Bakan Murat'ın bilgisayarından alınan rapor müsveddesini okuyunca onun yeni Kamu Yatırımları Bakanı dönemini de incelediğini öğrenmiş ve muhtemelen bunu Paşa'ya da anlatmıştı. Paşa da konuyu Başbakan'a açmıştı. Olayın görevdeki bakana sıçramasıyla işin başbakana doğru geleceğini görüp soruşturmayı ondan almaya karar vermiş olmalıydılar. Bütün bunları düşününce kesin kararını verdi. Burada artık bir gün bile duramazdı. Yıllar önce devletin en güvenilir kurumlarından birisi olarak gördüğü bakanlık artık onun bildiği yer olmaktan çıkmıştı. Burada devam edip idari bir görev beklemenin hiçbir anlamı kalmamıştı. Oturduğu koltuktan kalktı, masasına geçti, bilgisayarını açtı, yazıcıda başlıklı kağıt olup olmadığını kontrol etti ve yazmaya başladı. Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığı'na Ankara, memuriyetten istifamın kabulünü saygıyla arz ederim. Doktor Murat K. Maliye Müfettişi. Bunu iki kopya olarak yazıcıdaki başlıklı kağıtlara bastı ve çantasına koydu. İmzalayıp tarih atmak kalmıştı. Aklına doktora hocasını aramak geldi. Daha iki gün önce bir ilan vermişler ve ekonomi alanında doktorasını yapmış öğretim üyesi aradıklarını duyurmuşlardı. Acaba hocasının eski teklifi hala geçerli miydi? Telefon birkaç kez çaldıktan sonra karşıdan hocasının sesi geldi.
Alo Murat, merhaba.
Demek telefonu hocada kayıtlıydı, bu iyi haberdi. Hocam saygılar, nasılsınız?
İyiyim Murat, sen nasılsın?
Sağ olun, ben de iyi olmaya çalışıyorum. Hocam, bana uygun bir pozisyon için ilana çıkmışsınız.
Evet, ve ilana çıkarken de arkadaşlarla seni konuştuk. Murat'ı ikna edip şuraya alsak ne iyi olur dedik.
Bu harika. Ben de artık buradan ayrılıp gelmeyi düşünmeye başlamıştım.
İşte bu güzel haber. Murat'ı hiç düşünme. Hemen gel, başvurunu yapalım. Sonra değerlendirmeyi yapar, kararın çıkmasını bekleriz. Çok iyi olacak, emin ol.
Hocam, ilginize çok teşekkür ederim. Ben yarın size gelsem müsait olur musunuz?
Yarın bir konferans için Paris'e gidiyorum Murat. Bir hafta burada olmayacağım. Sen Yusuf Hoca'yı bul. Ben ona haber veririm. O da çok sevinecek bu işe. Birlikte başvuruyu yapın. Ben döndüğümde görüşürüz.
Tamam hocam. Size iyi yolculuklar dilerim. Murat iç içi içine sığmayarak bilgisayarını toparladı, odasının kapısını kilitledi. Aslında kapıyı kilitlemenin bir anlamı olmadığı da açıktı ya, neyse. Daha mesai bitmemişti ama binadan ayrıldı, yürüdü. Karşıdaki otoparktan arabasını aldı ve eve doğru yola çıktı. Yolda keyifle giderken telefonu çaldı. Arayan komiser Cengiz'di, telefonu hoparlöre aldı.
''Merhaba komiserim, nasılsınız?''
''Merhaba Müfettiş Bey, iyiyim ama size kırgınım.''
Murat bir süre sessiz kaldı, hızla düşünüyor ve komiserin kendisine niçin kırgın olabileceğini bulmaya çalışıyordu. Aklına bir şey gelmedi.
''Hayırdır komiserim, ne yaptım da sizi kırdım?''
''Defteri bulmuşsunuz, bana söylemeden almışsınız.''
Murat bir anda bütün vücudunu bir sıcak dalgasının kapladığını hissetti. Olabildiğince sakin bir sesle konuşmaya çalıştı.
Komiserim, ben onu hızlıca değerlendirip size verecektim ama fırsat olmadı. Siz görevden alındınız.
Murat bir an sessiz kaldı, sonra devam etti.
Peki siz bunu nereden biliyorsunuz?
Raporunuzun bir kopyası elimde.
Murat şaşırmıştı. Çok gizli raporu komisere nasıl gitmişti? İşlemler başlamış mıydı yoksa?
Murat sessiz kalınca komiser devam etti.
Soruşturmayı yürüten savcı Selim Bey vardı ya.
Evet.
Raporunuz ona gelmiş, o da düşüncelerimi öğrenmek için bir kopyasını bana yolladı. Kendisi olayın üzerinde çalışıyormuş.
Çok şaşırdım. Ben o raporun işleme konmayacağını düşünmüştüm.
Bu raporu işleme koymayan Yanar mecburen yapmışlar bence.
Şaşırdım yine de.
Bu arada emeğinize sağlık, rapor çok sağlam olmuş.
Bana kızmadınız yani. Komiser bir kahkaha attı ve devam etti.
Önce kızdım ama sonra her işte bir hayır vardır diye düşündüm. Soruşturma görevi benden alınınca bütün belgeleri başkomisere devrettim, biliyorsunuz. Defter bende olsa onu da devredecektim ve belki de hiç ortaya çıkmayacaktı.
Ne yalan söyleyeyim, defteri bulduğumu size haber vermediğim için vicdan azabı çekiyordum. Şimdi rahatladım.
Yok, o kadar da değil müfettiş bey, öyle hemen rahatlamayın.
Murat yine sessiz kaldı, komiser devam etti.
Bunu unutmam için bir rakı balık yapmamız gerekecek.
Sonra yüksek sesle bir kahkaha attı, Murat da kahkahayla karşılık verdi. Bir ara buluşup yemek ve sohbet için sözleştiler. Murat eve geldiğinde Gülşen'i arayıp son gelişmeleri anlatmaya karar verdi. Alo Gülşen, iyi misin?
İyiyim, bir dakika bekler misin, dışarı çıkayım.
Kısa bir sessizlik oldu. Murat bir kapının açılıp kapanma sesini duydu. Sonra Gülşen konuştu.
Kusura bakma, şirkette bir toplantıdaydım da çıktım.
Seni sık boğaz etmeyeyim, sonra da arayabilirim.
Yok yok, tamam, ben çıktım, seni dinliyorum.
Murat önce komiserle olan konuşmasını anlattı. Raporunun işleme konulduğunu ve yolsuzlukların cezalandırılması konusundaki umudunun arttığını söyledi. Sonra da odasına gizlice girilmesinden ve Gülten Hanım'la yaptığı konuşmadan söz etti. Gülşen hiç ses çıkarmadan dinledi Murat'ı. Sonunda o da patladı.
İnanamıyorum olanlara. Resmi dairede böyle bir şey olur mu ya?
Evet, galiba kabul etmemiz gerekiyor ki bizim bildiğimizden farklı bir ortamdayız artık. Bir süre sustular. Sessizliği Murat bozdu. Ben kesin kararımı verdim Gülşen. Bu işten ayrılacağım.
Peki ne yapacaksın?
Üniversiteyi düşünüyorum.
Gülşen Murat'ın akademisyenlik arzusunun olduğunu öteden beri biliyordu.
İyi de bakalım, üniversite seni istiyor mu?
İstiyor dedi Murat ve devam etti. Bugün doktora tez hocamla konuştum. Geçen gün ilana çıkmışlar. Tam bana göre bir pozisyon olduğunu söyledi.
Ücreti düşüktür üniversitenin.
Evet, mevcut üretimin biraz altında olacak ama idare ederim herhalde.
Sen nasıl istersen, hangi işte mutlu olacaksan onu yap Murat.
Evet, sanırım bu noktada ben bu görevde devam edersem mutlu olamayacağım.
Anladım Murat. Camdan bana bakıyorlar, toplantıya dönmem gerek. Hayırlısı olsun. İnşallah senin için en iyisi olur. Bir ara Barış'ı da alıp hep birlikte yemek yiyelim. Ayrıntısıyla konuşuruz bunları. Şimdilik hoşça kal.
Murat derin bir nefes aldı. Uzun zamandır ilk kez rahat bir gece geçireceğini düşünüyordu. Ayrılma kararı. Murat tahmin ettiği gibi iyi bir uykunun ardından sabah erkenden kalktı. Uzun zamandır ilk kez tıraş olmadı. Takım elbise yerine gömlek, keten pantolon, ince bir keten ceket giydi ve evden çıktı. Okula gidip başvurusunu yapmak üzere arabasına bindi. Yolda giderken Rüya aradı.
Günaydın Murat.
Günaydın Rüya. Ne zaman döndün Londra'dan?
Dün akşam geldim. Bu sabah işteyim. Yoruldum valla. Ben yokken neler oldu? Her şey yolundadır inşallah.
Rüya, teftiş kurulundan ayrılıyorum.
Kısa bir sessizlikten sonra Rüya tane tane konuştu.
Tamam canım, sen soğudun bu işten, anlıyorum. Hakkında hayırlısı olsun.
Evet Rüya, çok düşündüm ama dediğin gibi ben bu işten soğudum artık. Bana verilen görevleri eski heyecanımla yapamam.
Anlıyorum, haklısın tabii. Peki ne yapacaksın? Ona da karar verdin mi?
Bir kahve içmeye zamanın var mı? Sana uğrayayım.
Tabii tabii, bekliyorum. Bu sabah acil bir işim yok.
Tamam, 15-20 dakikaya orada olurum.
Murat sağ taraftaki çıkıştan Kamu Yatırımları Bakanlığı'na giden yola dönerek otoyoldan çıktı. Aşağı yukarı tahmin ettiği sürede gelmişti bakanlığın olduğu semte. Yakındaki otoparka arabasını bıraktı ve bakanlığa yürüdü. Resepsiyondaki görevliye adını verdi, Rüya'yı ziyarete geldiğini söyledi. Görevli önce tepeden tırnağa Murat'ı süzdü, kıyafetini beğenmemiş gibiydi, sonra önündeki çizelgeye baktı.
''Kimliğinizi görebilir miyim?'' dedi.
Murat kimliğini çıkarmaya hazırlanırken turnikelerin olduğu taraftan genç bir kadın seslendi.
''Kadir Bey, kimliğe gerek yok. Murat Bey'i ben götürürüm Rüya Hanım'ın yanına.''
Murat açılan turnikeden geçti.
''Murat Bey, hoş geldiniz. Ben Nurten. Rüya Hanım'ın asistanıyım.''
''Memnun oldum.''
Asansörle 8. kata çıktılar, koridorun sonuna kadar yürüdüler. Nurten buradaki bir kapıyı açtı, Murat'la birlikte asistan odasına girdiler ve odanın sonundaki kapıya doğru ilerlediler. Nurten kapıya vurdu ve açarak Murat'ı içeri aldı. Rüya ayaktaydı, ona doğru yürüdü, sarıldı. Sonra bir adım geri çekildi, Murat'a bir daha baktı.
''Seni uzun zamandır böyle spor kıyafetle görmemiştim.'' dedi.
''Kötü mü olmuş?''
''Tam tersine, çok hoş olmuş. Ne içersin, ne ikram ederim sana?''
''Sen ne içeceksin Rüya?''
Rüya güldü.
''Ben daha sabah kahvemi içmedim, bir filtre kahve içeceğim.''
''Ben de filtre kahve içeyim, sütsüz ve şekersiz.''
Karşılıklı koltuklara oturdular. Rüya'nın odası modern klasik denilen bir tarzda son derecede zevkli döşenmiş bir odaydı. Devlet dairesi odalarına hiç benzemiyordu. Mobilyalar duvar boyasıyla kontrast oluşturacak renkteydi. Masanın arka tarafındaki duvarda Atatürk'ün Ruşen Eşref'e imzaladığı kalpaklı fotoğrafının kopyası asılıydı. Onun tam karşısındaki duvarda da Vasili Kandinsky'nin bir tablosunun reprodüksiyonu vardı. Murat Rüya'nın odasında en sevdiği Atatürk resmi de en sevdiği ressamlardan birisi olan Kandinsky'nin bir reprodüksiyonunu gördüğüne sevinmişti. Rüya ile ne kadar çok ortak yanımız var diye geçirdi aklından.
Kandinsky sevdiğini bilmiyordum. Benim en sevdiğim ressamlardandır.
Hiç şaşırmadım. Seninle birçok zevkimiz aynı.
Bu nereden resmi?
Murnau'dan bir görünüm adını taşıdığına göre Murnau diye bir yer olsa gerek. Ama orası nerededir bilmiyorum.
Murat hemen telefonunu çıkarıp arama motoruna Murnau yazdı. Almanya'da Avusturya sınırına yakın bir kasabaymış. Görsellere bakınca bu resmin orada yapıldığını hemen anlıyorsun.
Rüya kalktı, Murat'ın yanına geldi ve görsellere baktı.
Gerçekten de öyle. Sayende bu tablonun nereye ait olduğunu öğrenmiş oldum. Tabii sen soruşturma yapa yapa her şeyi böyle araştırır olmuşsun.
Güldüler. Rüya tekrar koltuğuna otururken sordu.
Anlat bakalım neler oldu?
O sırada kahveleri de geldi. Murat kahvesinden bir yudum aldıktan sonra odasının Maliye Bakanı'nın özel kalem müdüründen gelen talimatla aranmış olduğunu öğrendiğini ve bu son damlanın bardağı taşırdığını söyledi. Rüya ayağa kalktı, odada bir aşağı bir yukarı yürüdü, sonra yine yerine oturdu.
''Murat, bu işin her yanı ayrı bir sorun. Görünüşe göre konu bizim bakanla kalmayıp kabineye kadar uzanacak.'' Bunlar şaşırtıcı olaylar ama en çok şaşırdığım konu Maliye Bakanı'nın senin odanı gizlice aratması. Her yer çürüse orası ayakta kalır diye düşünürdüm ben.
Yerden göğe haklısın Rüya, şimdi anlıyor musun niçin artık orada duramayacağımı?
Vallahi ne desen haklısın. Haklısın da ayrılınca ne yapacaksın, mali müşavirlik mi düşünüyorsun?
Yok. Biliyorsun ben dışarıdan doktoramı yapmıştım. Tez danışmanım olan hocam beni üniversiteye almak için ısrar edip duruyordu. Şimdi senden çıkınca görüşmeye gideceğim. Bir imkan varmış, oraya kadrolu öğretim üyesi olmak için başvuracağım.
Aa, buna sevindim. Sana çok yakışır akademisyenlik. Nedense ben seni hep akademisyen olacakmışsın gibi düşünürdüm. İnşallah hakkında en iyisi olur.
Sağ ol Rüya, bakalım ne olacak.
Bir süre daha konuşup dertleştiler, sonra Murat izin isteyip kalktı, sarıldılar. Rüya Murat'a şans diledi. Murat müfettişlikten ayrılıp akademisyenliğe geçme kararını verdiği andan itibaren kendisini rahatlamış hissediyordu. Aslında bu düşünce ilk kez T kurumu soruşturması bittiğinde aklına düşmüştü. Özellikle o intihar olayının ruhunda açtığı yara bu mesleğe devam etme arzusunu oldukça törpülemişti. Biraz daha bekleyip idari bir göreve geçmek ya da üniversitede görev almak arasında bir karara varmak istiyordu. Bu son soruşturmada yaşadığı olaylardan sonra üniversiteye geçme isteği iyice öne çıkmıştı. Geçmişte bir parçası olmaktan gurur duydu, bu bakanlık artık onu boğuyor gibiydi. Raporunu verdikten sonra işe yarım yamalak gitmeye başlamış, gününün bir bölümünü evinin yakınındaki spor salonunda geçirir olmuştu. Biraz spor yapıyor, bol bol yüzerek zihnini bu soruşturmadan uzak tutmaya çalışıyordu. Bugün de öğlen olmadan spor salonuna gitmeyi planlıyordu. Çantasını toplayıp çıkmaya hazırlanırken ofis telefonu çaldı, arayan sekreter Gülten'di. O da arama meselesi ortaya çıktığından beri utancından Murat'ın yüzüne bakamaz olmuştu. Bu utanç ifadesi sesine de yansıyordu, titrek bir sesle konuştu. ''Murat Bey, savcı Selim Bey sizinle görüşmek istiyor.'' Murat bir süre yanıt vermedi. Gülten'e öylesine kızgındı ki sesini duyunca sinirlenmişti. ''Murat Bey, bağlayayım mı?''
''Bağlayın.'' Bir sessizlik ve birkaç tıkırtıdan sonra karşıdan ses geldi. ''Murat Bey'le mi görüşüyorum?''
''Benim Savcı Bey, nasılsınız?''
''İyiyim Murat Bey, umarım siz de iyisinizdir.''
Murat'ın bir yanıt vermesini beklemeden devam etti.
''Raporunuz elime geçti ve yürüttüğüm soruşturmada bana çok katkısı oldu.''
''Buna çok sevindim. Raporumun size gönderildiğini daha önce komiserden duydum. Aslında bunu duyunca çok da şaşırdım. Çünkü işleme konulup konulmayacağından emin değildim.''
Savcı güldü. ''Bu işleri bilirsiniz, hep böyle olur. Ama sonunda gecikse de eksik kalsa da çoğu şey yerli yerine oturur. Bu arada birçok sürpriz gelişme de oldu. Bunları size yüz yüze anlatmak istiyorum. Şu anda meseleyi mahkemeye intikal ettirme aşamasına kadar geldiğimizi söyleyebilirim. Daha fazla ayrıntıyı telefonda anlatamam. O nedenle imkan bulur da bana uğrayabilirseniz size son gelişmeleri aktarabilirim.''
''Selim Bey, ben artık Ankara'dayım.''
Savcının şaşkınlığı sesine yansıyordu.
''Sizin Ankara'da olduğunuzu bilmiyordum. Ben sizi İstanbul'da oturuyorsunuz sanıyordum.''
''Benim evim Ankara'da. Bu soruşturma için İstanbul'a geçici olarak gelmiştim.''
Savcı yanıtlamadı. Murat saatine baktı. 12'ye geliyordu. Eve uğrayıp bir valiz almam ve arabayla yola çıkmam saat 2'yi bulur. Akşam en geç saat 8 gibi İstanbul'da olurum diye geçirdi aklından.
''Bu meselenin geldiği son durumu merak ediyorum. Onun için hemen yola çıkıp gelirim. Yarın sabah mesai saati başladıktan kısa süre sonra sizde olurum. Uygun mudur?'' ''Kesinlikle uygundur. Sizi buraya kadar yoracağız ama bunları gerçekten de telefonda anlatamam.''
''Tamamdır.
Ben size yarın adliye binasının konumunu yollarım.''
Murat ofisten çıktı, otoparka yürüdü ve arabasını alıp eve doğru yola çıktı. Yol boyunca yarı şaşkınlık, yarı merak içinde olanları düşündü. Gazeteci Ali'nin internet üzerinden yaptığı paylaşımlardan sonra olay üstü kapatılamayacak noktaya gelmiş olsa da raporunun işleme konulması hiç beklemediği bir gelişme olmuştu. Herhalde raporu aldıklarına bir süre ne yapacaklarını düşünmüş, işin içinden çıkamayınca da işleme koymaya karar vermiş olmalıydılar. Eve geldiğinde hemen çantasını hazırladı, kimseye haber vermeden İstanbul'a gidecek, gece bir otelde kalacak, ertesi sabah savcıyla görüşecek ve öğlen de yola çıkıp Ankara'ya dönecekti. İnternetten uygun fiyatlı bir otel bulup akşam için yer ayırttı ve yola çıktı.
29. Ayrımın sonu. Sayfa 346.